Hayırlı akşamlar Erkam Radyo dinleyicileri. Bir hafta sonra tekrar Ekonomiden Hayata programıyla birlikteyiz. Ben Faruk Bal. Sayın hocamız Profesör Doktor Gülfettin Çelik'le tekrar programımızı kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Bugün ben hocama şu konuyu sormayı düşünüyorum. Bu haftaya kadar belki gündemle ilgili konulara çok da fazla girmemeye çalıştık ama daha çok ekonominin arka planını, yani günümüze nasıl geldiğimizi ve arka planda neler yatıyor, bunları değerlendirmeye çalıştık. Gündemimize de bayağı yer eden faiz oranlarıyla ilgili tartışmaya bu hafta bir değerlendirmede bulunalım diye düşünüyorum. Çünkü epey sıcak bir gündem oldu. Çok da üzerinde tartışıldı, konuşuldu. Ben bu noktada hocamızın da ne düşündüğünü, nasıl bir değerlendirmede bulunduğunu öğrenmek istiyorum. Sanırım dinleyicilerimiz de bu konuda bir merak içerisindedirler. Buyurun hocam.
Evet, Türkiye aslında belki çok öngörmediği ama dünya reel gelişmelerin de belki sürüklemiş olduğu bir faiz tartışması içinde son haftalarını geçirdi. Bunun Türkiye ekonomisine de doğrudan doğruya yansımaları oldu. Hatta siyasi gündem başlığı da oluşturdu bu. Bu itibarla sanırım hemen hemen herkes bir şekilde bu konuya muttali de oldu. Belki en sonunda beklenen netice hasıl oldu ve Türkiye inşallah bundan sonra daha kendi reel gündemine dönük yeni gündem başlıklarıyla buluşacak. Ama biz bu tartışmayı ya da bu gelişmeyi bir şekilde daha sonra gündem oluşturma potansiyelini dikkate alarak bir değerlendirme ihtiyacındayız diye düşünüyorum. Neden bu tartışma doğdu diye sorulabilir belki. Vereceğimiz cevap herhalde şu olmalı. Birincisi, Merkez Bankası'nın kuruluş gayesi ya da kendisine verilen vazifeyle ilintili bir yaklaşım boyutu vardı. Bu da işte Merkez Bankası'nın görevlerini tayin eden, belirleyen, işte 2001 yılında çıkarılan işte 4651 sayılı kanunun önemli bir unsur olduğu kanaatindeyim. Burada Merkez Bankası'nın esas vazifesini fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olarak tanımlıyor bu kanun. Bir bakıma büyüme, istihdam, cari açık, reel ekonomi diyelim, arka planda bırakılırken doğrudan doğruya fiyat istikrarı ve bunun sürdürülebilmesi boyutu bankanın asli vazife alanı olarak tayin edilmiş, belirlenmiş. Ve bu da ister istemez Merkez Bankası'nı yerine göre hükümet programlarından da uzaklaştırabilen, kendi görev alanında sabitleyen bir vazife çerçevesidir denilebilir. İkinci bir boyut daha belki mevzu edilebilir. O da Merkez Bankası neden böylesi bir yaklaşımla konuyu ele aldı? Bunun karşılığında da siyasi otorite neden farklı bazı beklentiler içinde oldu noktasına verilebilecek olan ikinci cevap herhalde reel sermaye potansiyelinin, yeryüzünde var olan potansiyelin Türkiye'yi etkileme boyutu belki önemliydi. Burada Merkez Bankası özellikle geçmişten de hareketle, geçmişin getirmiş olduğu bir birikimle oldukça ihtiyatlı davranma zarureti hissetti. Buna mukabil ise siyasi otorite daha rahat olunması gerektiği, sermaye hareketlerinde Türkiye'nin önceki dönemlere göre daha şanslı olduğunu düşünüyordu. Bu noktada da belki akla gelebilecek olan husus şu: neden Merkez Bankası böylesi bir ihtiyati yaklaşım içinde olmayı sürdürdü de siyasi otoritede neden bir ümit, farklı bir ümit içinde olarak yaklaşım geliştirdi? Belki bu husus gündeme alınmalı belki de. Bu noktada belki de bakılması gereken son dönemde yabancı sermaye hareketlerinin nerelerde toplandığına bakmak gerekir. Yani görmüş olduğumuz bir trend var ya da bir durum var öncelikle. Mesela yabancı doğrudan yatırımların dünya çapındaki dağılımına baktığımızda bunun 1980'li yıllarda %75.6'sının gelişmiş ülkelerde toplandığını görüyoruz. Var olan sermayenin %76'sı gelişmiş ülkelerde yatırıma dönüşüyor idi. 90'larda bu rakam 79'a çıktı. Fakat 2000'li yıllarda bir düşüş trendine girdi. 2000'li yılların başlarında 68, bugün daha da düşük olan bir rakama geriledi. Gelişmiş ülkelerde böylesi bir yabancı sermaye çekme potansiyelinde kayıp var. Buna mukabil ise gelişen ülkeler %24.4'ten %30'lara çıktı. Yani gelişmekte olan ülkeler bu noktada yabancı sermayeyi çekebilme potansiyeli itibariyle yeni bir ivme yakalamış oldular. Yani bu ikili ayrımdaki duruma bakarsak bir taraftan siyasi otoritenin neden böyle bir ümide kapıldığını görebiliriz. Diğer taraftan da Merkez Bankası'nın neden bir riske girme istemeyişini de açıklayan bir aslında durum bu. Zira her ne kadar gelişmiş ülkeleri yabancı sermayeyi bloke etme, elde tutma potansiyelleri zayıflıyor ise de yine de 1/4'ü onların kontrolünde. Bu ülkelerde işte başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Japonya gibi ülkeler bunlar. Yani siyasi otorite böylesi bir ümitle, Merkez Bankası da böylesi bir endişeyle olaya yaklaştı. Daha detaya inersek siyasi otoritenin ümidinin artışını sağlayan önemli bir faktör yabancı sermayede özellikle Orta Doğu'nun enerji fiyatlarındaki artışa paralel son dönemde yeni bir potansiyel elde etmesiydi. Petrodolar dediğimiz büyük bir sermaye Orta Doğu'da birikti ve toplandı ve bu gerek bölge gerekse bölge dışında yabancı yatırım payı olarak akışa geçti. Türkiye'nin de bu noktada diğer ülkeleri dikkate aldığımızda bundan sonraki süreçte daha fazla bir payı kendi ülkesine çekebileceği söylenir. Siyasi otoritenin böyle davranmasının arkasında bu gerekçe de var diye düşünüyorum. Tabii burada belki dikkati çeken husus şu olmalı. Evet, her iki uçta böylesi yaklaşım var ama bütün bu sürecin kamuoyunun gözünde cereyan edişi Türkiye'de nasıl bir yansıma oluşturdu, nasıl bir reel sonuç oluşturdu diye belki bakmak gerekir. Orada da söylenmesi gereken şudur. Karar alıcıların ve uygulayıcıların teknik boyutu da olan belki bu konuların kamuoyu ortamında, hele böylesi bir siyasal kültür ortamında gündem oluşturmaları, reel ekonomi konusunda ya da ekonominin arka planı konusunda çok somut bilgi sahibi olmayan kesimleri biraz açıkçası endişeye sevk etti denilebilir. Özellikle dövizin, ki daha da özelde doların, Amerika Birleşik Devletleri dolarının öngörülerin ötesinde değer kazanmasının arkasında kamunun böylesi bir endişe içinde oluşu vardır denilebilir.
Evet hocam, Merkez Bankası dediğiniz aslında kendi politikaları, kuruluş amacına uygun olarak, politikalarına uygun olarak tedbirli bir tavır sergilemeye çalışmıştı dediniz. Aslında çok da iki tarafın yaklaşımı arasında çok da büyük bir farklılık yoktu ama
niyet farkının aslında niyet farkı yok aslında.
Evet, niyet farkı yok ama şu fark var. Kendi politikalarında diyorsunuz daha tedbirli olmaya, politikaları gereği, kuruluş amacı gereği daha tedbirli hareket etmeye.
Tabii siyasi otorite de bu noktada dünyada var olan fırsatları artıya çevirme hususunda çok olumlu adımlar atmak istedi. Dünya hakikaten bir kriz ortamında ve bu krizden şu an çıkma durumu potansiyelini açıkça gösteren Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği bu noktada hakikaten çok zor duruma kaldı. Onun dışında işte Japonya, Rusya, Brezilya gibi ülkeler de ciddi problemler yaşıyorlar. Böylesi bir fırsatı artıya dönüştürebilme hususunda siyasi otorite bir yaklaşım geliştirdi. Bu da çok anlamlıydı aslında.
Bir de şu var tabii hocam, sizin de vurguladığınız gibi. Şimdi yabancı yatırımların kontrolü ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin elinde. Belki dünyadaki sermayenin büyük bir kısmını bu gelişmiş ülkeler kontrollerinde bulunduruyorlar. İşte bu durum Türkiye'yi nasıl etkiler? Yani Türkiye açısından ne gibi sonuçlar doğurur?
Şimdi tabii Türkiye her şeye rağmen bu üretim faktörleri içinde işte emek demiştik daha önce hatırlarsınız. Evet. Doğal kaynak demiştik. Bu noktada işte enerjinin dışa, Türkiye'nin dışa olan bağımlılığı mevzuu vardı. Bilgi demiştik. Teşebbüs vardı. Ve arka planda da bir belki doğal faktör boyutuyla çok ilintili olan bir husus olarak da yabancı sermaye mevzuu var. Şimdi yine geçen hafta hatırlarsanız Fernand Braudel'in ekonominin gelişim aşamalarına ilişkin bir yaklaşımını vurgu yapmıştım. Burada onu tekrarlamak istiyorum. Braudel'e göre ekonominin 3 temel gelişim dönemi vardı. Bir tanesi tabii hayat dönemiydi. Bir tanesi iktisadi hayat dönemiydi. Bir tanesi de kapitalist dönemdi. Yine Braudel kendi içinde bu kapitalist dönemi de ticari sermaye dönemi, sanayi sermaye dönemi ve mali sermaye yani finans kapital dönemi diye üçe ayırıyordu. İşte kapitalizmin doğuşuyla beraber 1600'lerden itibaren bu aşama aşama önce ticari sermaye, arkasından sanayi sermaye ve son olarak da finansal sermaye olarak evrildi. Ve bugün kim ne derse desin esas yatırımı belirleyen bu finans kapital haline geldi. Finans kapitali elinde bulunduran ülkeler yatırım potansiyeline diğerlerine göre daha fazla sahip haldeler. Çünkü doğal kaynağın teşebbüsün belli bir ölçekte dünya ile rekabet edebilme potansiyeli olan bir ölçekte bir araya getirilebilmesi ancak çok büyük yatırımlarla mümkün. Bu yatırımları da finanse edecek olan yatırıma dönüştürebilecek olan yaklaşım yatırıma dönüştürebilecek olan kapasiteyi finansal sermaye oluşturuyor. Ve maalesef finansal sermaye noktasında Türkiye oldukça yoksun bir ülkedir. Türkiye'de sermaye birikiminin azlığı, devletin bu noktadaki belki geçmiş dönemdeki belirleyiciliğin de etkisiyle insanların teşebbüse yönelme kapasiteleri, potansiyelleri çok güçlü değil. Bu yönüyle yabancı sermayeye olan ihtiyaç çok açık. Fakat Türkiye'nin bu yabancı sermaye çekebilme potansiyeli de çok güçlü değil. Zira dünya ölçeğinde üretim yapabilme becerisi ve standardını yakalama boyutunda Türkiye daha çok mesafe alması gereken bir ülke. Nitekim işte geçen haftada girmiştik. Teşebbüsün evet. Türkiye'de sahip olmuş olduğu bir durum vardı. Mesela yolsuzluk algısı boyutunda Türkiye'nin imajı hiç de iyi değildi. Yani bu durumda bu yabancı sermayenin Türkiye'ye akmasını önleyen çok sayıda faktör var. Öncelikle Türkiye belki bunları halletmek zorunda. Yani sadece bir takım üst siyasi otorite ya da ilgili kurumların alacağı kararlarla bu mevzu çözülemez.
Evet. Yani Türkiye'nin aslında bir sermaye ihtiyacı var çünkü büyümeyi sürdürebilmesi için, sağlayabilmesi için tabii dolayısıyla refahını arttırabilmesi için de üretim gerekiyor. Üretim sermaye olmadan olmaz. Tasarruflarımız yeterli olmadığına göre ve sermaye birikimi de olmadığına göre kaçınılmaz olarak yabancı sermayeye ihtiyaç hissediliyor. Yabancı sermaye de tabii ki güven duyduğu yere gelir. Yani güvenin olmadığı yere gelmez. Siz özellikle vurguladınız hocam. Yani yolsuzluklar açısından Türkiye iyi bir yerde değil. Yani bu güven algısı dolayısıyla iş ahlakıyla ilgili konularda ki geçen hafta da biz bu konuyu tartışmaya başlamıştık. Türkiye'nin dünya sıralamasında belki tabii bazı ülkelerden iyi durumda olduğumuz kesin ama gelişmiş ülkelerle ilgili bir değerlendirmeye yaptığımızda çok iyi bir sıralamada olmadığımız
yani 183 ülkede 61. düzeydeydik. Evet, halbuki dünyanın en gelişmiş 17. ekonomisi deniliyor. Evet. Ama yolsuzluk noktasında 61. sıraya düşüveriyoruz bir anda.
Evet. Ya burada şu ortaya çıkıyor o zaman hocam. Yani iş ahlakına uygun davranışların oluşmasını etkileyen faktörler neler? Yani neden iş ahlakına uygun davranışlar ortaya çıkmıyor? Yani ne şekilde ya da iş ahlakına uygun davranışlar ortaya çıkacak. Yani bunları bu hafta belki bunları derinleştirebiliriz.
Biraz daha. İyi bir gündem maddesi oluşturur bu. Zira makro ölçekten öte daha somuta mikro alana girmek gerekiyor.
Evet.
Yani problemleri yakalayabileceğimiz alanlarla buluşmamız, onları gündem maddesi yapmamız gerekiyor. Şimdi bir işletme dediğimizde hangi kesimler ya da hangi kişiler gündeme düşerler? Bir defa yönetici ya da patron dediğimiz çevre bir faktör olarak herhalde dikkate alınmalı. İkincisi aileler o anlamda, yasalar belki o anlamda, gelenekler, belki dini inançlar, medya hatta, toplumsal kültür, belki zihniyet bu bağlamda. İşte kazanç elde etme hırsı, amacı ya da insanlarla temas etme kültürü gibi hususlar elbette faktör olarak belirleyicidir. Yine geçen hatırlarsanız mevzu olan bir araştırma vardı. Evet. İGEAT'ın yapmış olduğu bir araştırma vardı. Orada tabii ülkenin ne kadarını kapsadığı elbette sorgulanabilir bir araştırmaydı ama yine de çok önemli ipuçları vardı o araştırmanın detaylarında. Oraya baktığımız zaman ben şimdi aklıma gelen bilgiyle konuşacak olursam özellikle bu iş ahlakında işletmeleri ya da şahısları ahlaki olan ya da olmayan davranışlarda tutan, iten faktörler noktasında patronların, yönetici kesimin, evet, ailelerin o anlamda çok önemli bir etki oluşturduğunu görüyoruz. İşte standart sapması en yüksek olan ortamlar dikkate alındığında Türkiye'de iş ahlakını belirleyici faktörlerin en başında yönetici geliyor. Yani işletmelerin başındaki yönetici oradaki aslında ahlaka dair kuralları adeta belirleyici durumunda. Hatta öyle denilebilir ki bu dini inanç ya da toplumsal kültürden çok daha baskın, geleneklerden daha baskın, yasalardan daha baskın bir durum bu. Örneğin yasaların belirleyiciliği dikkate alındığında ortalama yasalar 3.56 düzeyinde ahlaki davranışı belirlerken yönetici patron 3.94 düzeyinde belirliyor. Yani 3'ü biz önemli faktör olarak dikkate alabiliriz 3 rakamını ama yönetici ya da patronu da katalım buna, patronun da belirleme oranı 3.86. Evet. Yani patron ve yönetici kesim çok etkili faktör olarak değerlendirilebilir faktörler grubuna giriyor. Buna göre demek ki biz aslında bu yolsuzluklar ya da ahlakla alakalı olan problemleri masaya yatıracaksak Türkiye'de işletmecilik noktasında öncelikle yöneticiyi ve patronu ele almak zorundayız. Yani patron hangi amaçlarla üretim yapıyor? İşletmede onun davranışlarını belirleyen hangi hususlar var? Ne tür davranışlar sergiliyor gibi hem arka plan hem de uygulama boyutunu içine alan bir incelemeye konu olmak zorunda.
Evet,
yani iş buradan başlıyor diye düşünüyorum ben. Ha, diğer noktada diyelim ki hatta toplumsal kültür bile, din bile o anlamda daha az problem alanı ama yine de bu saymış olduğumuz faktörler bile kendi içinde önemli belirleyiciler olarak dikkate alınmalı. Yani dini alan da o anlamda, toplumsal kültür de o anlamda, hatta yasalar da o anlamda, yasal çerçeve de o anlamda, insanların davranışlarının ahlaki ya da ahlaki değildir'e yönlendiren sebepler olarak öne çıkıyor.
Evet, yani o zaman iş ahlakına uygun davranışların oluşmasını, olumlu veya olumsuz davranışların oluşmasında öncelikle yönlendirici patronlar ve yöneticiler. Yani patronlar ve yöneticiler ahlaka uygun davranışlar sergilediği müddetçe, işte ticaret yapıyorsa ticaretini, üretim yapıyorsa üretimini iş ahlakına uygun yaptığı, toplumun çıkartlarını gözettiği, yasaları gözettiği, yolsuzluktan kaçınmaya çalıştığı müddetçe demek ki iş çalışanları da bir şekilde buna göre davranış kalıplarını elde ediyorlar. Ama patronun ya da yöneticinin algısı değiştikçe çalışanların ve diğer kesimlerin algısı da ister istemez değişiyor.
Evet. Esas belirleyici olan onlar. Çünkü, evet.
Evet hocam. Peki hocam, iş dünyasında önemli görülen ahlaki ilkeler neler? Peki evet, bunlar etkileyen faktörler. Ahlaki davranışları bu anlamda.
Şimdi Türkiye'deki iş ortamına yani sorduğunuz işte zaman hakikaten çok güzel şeyler söyleniliyor. Mesela dürüstlük önemli bir faktör gözüküyor. Önemli bir ilke gözüküyor. adalet önemli bir ilke olarak gözüküyor. Sorumluluk, aklını kullanma, evet, cesaret hatta, merhamet, ölçülü olma, cömertlik, alçak gönüllülük, tevazu o bağlamda. Dini inançlar, canları ve çevreyi önemseme gibi hususlar iş dünyasının, evet, bunlar bizim temel ilkelerimizdir, bunlardan vazgeçmeyiz dediği hususlar. Aslında demek ki tam da bunlar bizim ilkelerimizdir dediği hususlarda biraz önceki gündemi yakalayabiliriz.
Evet.
Yani Türkiye'de problem alanlar demek ki buralardan çıkacak demektir aslında.
Evet, gerçekten de öyle. Yani bu konulara da baktığımızda, başlıklara baktığımızda bunların her birinde de sonlarda olduğumuzu görüyoruz. Yani sonlarda demeyelim ama iyi durumda olmadığımızı görüyoruz. Hı hı. İşte ben en alttaki konudan önce aslında size sormayı düşünüyorum. En son söylediğinizi, canları ve çevreyi önemseme örneğin.
Evet.
Yani işte biz bu noktada kendimizin ne kadar hangi noktada olduğumuzu şöyle bir değerlendirdiğimizde, hani çevreyi önemseme, işte çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alma, üretim yaparken bunlara dikkat etme, yine insan sağlığına, başta insan olmak üzere diğer canlıların da sağlığına zarar verecek maddelerin kullanılmaması ya da az kullanılması, mümkün olduğunca azaltılması konusunda yeterince hassasiyetle göstermediğimizi görebiliyoruz. Bir de işin şu yönü de var. Hassasiyet göstermeyeni gördüğümüz zaman uyarmama ya noktası da var.
Evet, evet, şimdi biraz önce sayılan o ilkelere baktığımızda, mesela siz de vurgu yaptınız. Canlıları ve çevreyi önemseme boyutu bu ilkeler içinde en az önemli olarak gözükeni.
Evet.
Mesela dürüstlük en çok dikkate alınan
noktada.
Ama bu dürüstlük dediğimizde tabii ayrıca kime karşı, neye karşı dürüstlük mevzu tekrar masaya yatırılması gereken bir başlık. Ama canlara ve çevreye karşı dürüstlük de bu bağlamda değerlendirilebilecekken,
evet,
bu son derece arkalarda kalmış bir başlık olarak gözüküyor. Mesela dini inançlar da o anlamda çok önemli gözükmüyor.
Evet, o da hemen canlı ve çevreyi önemsemenin üstüne.
Evet, mesela diyelim ki cömertlik, adalet gibi hususlar çok daha öne çıkarken ilke olarak, inanç boyutu yine arka planlarda kalabiliyor. Bu elbette bir yönüyle iyi bir şey. Yani insanların iş dünyasında bu boyutu önemli bir ilke olarak arka planlarda değerlendirmeleri anlamlı gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan da İslam dininin iş ahlakına ilişkin yaptırımları ya da önerilerinin de göz ardı edilebileceğine dair de bir işaret gibi.
Evet. Peki neden bu problemler var? Yani iş dünyası neden bu tür ahlaki problemlerle karşılaşıyor ve oranı da sanki artıyor gibi? Neden artıyor? Azalması beklenirken. Halbuki biz yabancı yatırımları çekmek için de bu tür sorunları halletmemiz gerektiğini düşünüyoruz ki belki bu süreçlerin başladığı toplumlar ahlaki noktadan bizden daha iyi. Yani belki değil o şekilde. Yani çok daha iyi durumdalar. Bizde ise daha iyi olması, ki inanç olarak da sahip olduğumuz inanç da bunu gerektiriyor. Daha iyi olması gerekirken daha kötü durumda olduğumuzu görüyoruz. Neden bu tür problemler var?
Yine bence bunun iki temel sebebi var. Bir tanesi mevcut iş yapma şartlarının, iş yapma faktörlerinin ayrışması ya da yabancılaşması ile ilintili olan bir husus. Klasik dönemde iş ya da işletme denildiğinde aile ölçeğinde işletmecilik anlaşılırdı. Burada bütün faktörler bir bakıma aynı ailenin kendi özünden oluşturulup üretime dönüştürülebilir faktörlerdi. Ama zaman içinde, özellikle kapitalist dönemden itibaren ticari, sanayi ve finansal kapitalizm aşamaları adım adım ortaya çıkarken bu faktörlerde bir ayrışma ortaya çıktı. Yabancılaşma ortaya çıktı, farklılaşma ortaya çıktı. Belli bir faktör belli insanların, grupların elinde, diğer faktörler belli farklı insanların ya da grupların elinde yığılmaya başladı. Bu da aslında insan için ekonomiyi, zaman içinde ekonomi için insana dönüştürdü. Ve biz bunu kendi tarihsel geleneğimizde kendi kendine ortaya çıkıp yaşamadık. Özellikle dış dünyanın yaşamış olduğu dönüşüm belki bu ayrışmayı bize getirdi. Yani Türkiye iş kültüründe ya da reel iş dünyasındaki bu gelinen nokta kendi dinamiğimizden, kendiliğinden ortaya çıkan bir süreçte doğmadı aslında. Genel ekonomik, küresel ekonominin gelişiminin bize empoze ettiği, aktardığı bir miras oldu bu. Bir tanesi bu. Bir diğeri çok hızlı bir sanayileşme ya da ekonomileşme süreci içine giriyor oluşumuz. Sahip olmuş olduğumuz değerlerimizi, altyapımızı yeni gelişmelere uyarlama, aktarabilme becerisini kaybettik. O kadar hızlı bir dönüşüm de yaşadık ki sanayileşme sürecinde. Bu gerçi sadece bize özgü bir durum değil. Bizim gibi gelişen birçok ekonomi aynı zorluğu yaşadı. Farklı kültürler bunu hep yaşadılar. Fakat biz Türkiye bağlamında konuşacak olursak biz de bunu en fazlasıyla yaşayan toplumlardan biri olduk. Hatırlarsanız biz kendi aramızdaki konuşmalarımızda paylaşmış olmalıyım. Ben yıllar önceydi bir iş ortamında bir işverenin kendi çıraklarına kendi evladı gibi davranışını örneklemiştim.
Evet.
Yani bir oto tamircisinin çıraklarına bunlar benim evladımdır muamelesini anlatmıştım size. Evet. Bu belki klasik dönemde çok yaygın olan bir husustu. Usta-çırak ilişkisinde baba-evlat ilişkisi vardı.
Evet.
Ama modern kapitalizm böylesi bir ilişkiye önem vermez, değer vermez. Verimliliği sağlayan, karlılığı sağlayan kimse odur asıl olan, önemli olan odur. Bu bizim şirket ile, işletme ile şahısların aynileşmesinin önüne geçen önemli bir faktör. Bugün geldiğimiz noktada işveren kendi karlılığını azıcık da olsa olumsuz etkileyen ya da beklemiş olduğu performansı alamadığını düşünmüş olduğu bir faktörü hemen devre dışı bırakmaya hazır. İşte bu iki unsur Türkiye'de bizim işletme dünyasındaki ya da iş dünyasındaki problemleri bu kadar vahim yaşamamızı sağlayan en temel nedenlerdir diye düşünüyorum.
Evet hocam. Bundan olmazsa şöyle bir şey de yapabiliriz hocam. Demek ki bu sürecin belki başlangıcı biraz da sanayi devrimi ve bundan sonra gelişen ortaya çıkan gelişmelerle yakından alakası var gibi gözüküyor. Ondan önceki dünya, yani sanayi devrimi öncesinde işte bir 1800'lerden önceki dünya, tabii bunun tarihi olarak daha gerilere de götürülebilir ama daha farklıydı. Olaylara, üretim tüketim ilişkilerine, geliri elde etme, serveti elde etme, kazanma, bunu harcama ilişkilerine farklı olarak, farklı açıdan bakıyordu. İster İslam dünyasında olsun, ister Avrupa'da olsun, aslında çarşı, pazar, yani bu üretimin yapıldığı, ticaretin gerçekleştiği, tüketiciyle buluştuğu yerler sıkı sıkıya denetim altında tutuluyordu. Ya bu İslam dünyasında da böyle, örneğin hisse teşkilatları, yani çarşı pazar denetimini sağlayan teşkilatlar bunu yapıyor. Batı'da da aynı şekilde benzeri kuruluşlar, teşkilatlar var. Onlar da denetim, her şeyi denetim altında tutuyorlar. Yani çarşı ve pazarı denetim altında tutuyorlar. Fakat sanayi devrimiyle ilgili beraber, tabii ondan öncesinden başlayarak değişim başlıyor. Biz bunları irdeleyelim. Yani öncesinde nasıldı? Yani evet, biraz irdeleyebiliriz bu konulara.
Bir nokta.
Girebiliriz yani isterseniz.
Düştüğümüz yerden kalkmamız, evet, gerektiği düşünülürse, böyle bir iddianın bir anlamı varsa, ki bence, evet, doğru bir yaklaşım olur bu. Biz kendimizi öncelikle bir tanıma ihtiyacındayız herhalde. Zira o kadar hızlı bir dönüşüm içinde olduk ki nesilden nesile bazı bilgileri tevarüz bile edemedik. Klasik dönemdeki iş ortamı, iş kültürünü maalesef bilmiyoruz. Bu noktada sizin vurguladığınız bu hisbe yaklaşımı, malum Osmanlı'da ahilik müessesesini,
evet,
ahilik kültürünü ve bununla bağlantılı lonca düzenini ortaya çıkarmıştı. Lonca düzenine biraz detaylı bakacak olursak, zanaat faaliyetleri, ki bugünkü küçük işletmeler diyelim ölçeğinde, zanaat faaliyetlerini organize eden, emeği, doğal kaynağı ve mekanı bir şekilde buluşturan bir işletme modeli olarak zanaat faaliyetleri lonca düzeni içinde örgütlenmekteydi. Tabii bu örgütlenme bütünü içine alan bir örgütlenmeydi. Yani emeğin istihdamından tutun da onun yetiştirilmesine, kalifikasyonunun artırılmasına, ham maddenin, yarı mamulün teminine, bunun belli bir ortamda, sabit bir mekanda, yine belli çalışma esaslarında diyelim, üretime dönüştürülmesine, üretim sürecine dönüştürülmesine ve ham maddenin mamule dönüştürülmesine dair bir örgütleme modeliydi lonca düzeni. Ama orada ilginç olan bir husus var. Bu sadece bir üretimi merkeze alan bir süreç değildi lonca'da. Lonca aynı zamanda üretim faktörlerinin geçimlerini dert edinen, onların aile ihtiyaçlarını da o anlamda aile ölçeğindeki ihtiyaçlarını dikkate alan, üretilen malın kalitesini dikkate alan, dayanıklılığını o anlamda, kullanım rahatlığını o anlamda dikkate alan ve hatta bir bakıma çalışanların ihtiyaç olduğunda sosyal güvenliklerini garanti altına alan ve ilaveten de bu iş dünyasının gerektirmiş olduğu süreçlerde insanlar yaşarlarken ahlaki davranışlarda, ahlaki hususlarda tekamül etmelerini temin etmeye çalışan, onları ahlaken de olgunlaştırmaya çalışan topyekün külli bir çözümlemeydi. Bu çözümleme maalesef insan ve araç diyelim, insan ve üretilen madde, insan ve tüketilen madde ayrımından sonra insanın arka plana kalışıyla beraber farklılaştı. Biz bu lonca kültürünü modern dünyaya transferde maalesef başarılı olamadık. Bunun belki çok çeşitli sebepleri olabilir. İşte Türkiye'nin işte 20. yüzyılın başında bir parçalanma, siyasi anlamda parçalanma, bir bağımsızlık süreci yaşıyor oluşu, ülkenin bir güvenlik problemi içinde var oluşu ve bu güvenlik problemini de sanayileşerek ancak, ekonomik anlamda güçlenerek ancak aşabileceğine dair bir yargıya varışı ve bütün çözümlerini bunun üzerine odaklaması, arka planda var olan bu düzenin, kültürün dikkate alınmasını önlemiş olabilir. Evet. Ama Türkiye bunu aşmış olmalı artık. Türkiye güvenlik problemini en derinden iliklerine kadar yaşayan bir ülke olmaktan kurtulmalı. Ve kendi özünde var olan bu problemleri merkezine yatırma zarureti içindedir diye düşünüyorum.
Evet, yani hem bizde hem yani hem İslam dünyasında hem Batı'da loncalar aslında aynı görevi bir bakıma yerine getiriyor. Tabii aralarında bir takım farklılıklar var. Orada da belki bu gelişmeler böyle başlıyor. Hatırladığım kadarıyla ilk Hollandalılar, işte biliyorsunuz, hı hı, İtalyan şehir devletlerinde olsun, İspanyol şehirlerinde olsun, üretim loncalar tarafından denetim altında tutuluyor. Dolayısıyla evet, hangi iplikte ne kadar yün kullanacakları, hangi kalitede yün kullanacakları ve hangi kumaşın hangi yünle, iplikle dokunacağı belirlenmiş, standartlara bağlanmış. Hı hı. Ve ne miktarda üretileceği de aslında bir şekilde belirlenmiş. Ama Hollandalılar işte bu lonca sisteminin dışına çıkıldığı için Hollanda'da, örneğin parlak fakat kalitesi daha düşük ucuz kumaşlar yapıyorlar. İşte İtalyan şehir devletleriyle rekabet edebilmek için ve bir pazar elde edebilmek için daha çok üretiyorlar ama daha düşük kalitede fakat parlak, yani cazibesi olan, hı hı, kumaşlar üreterek piyasaya giriyorlar. İşte denetimsiz, bu aslında lonca sisteminde yetişmiş esnaf için baktığımızda hiç algılanamayacak bir şey, kabul edilemeyecek bir şey. Çünkü siz kaliteden, hı hı, kaliteden taviz veriyorsunuz, evet, ödün veriyorsunuz. Fakat bugünkü mantıkla baktığımızda ben bugün birçok üreticinin ya da bu sahada meşgul olan kimselerin hiç yadırgayacağını düşünmüyorum. Çünkü kalitesi belli diyecektir nihayetinde.
Evet, yani alan belli, bunu, satan, evet, alan belli. Yani satan memnun, belli. Herkes memnunsa niye problem olsun?
Bu arz talep buluyorsa niye problem olsun diyecektir.
Evet. Şimdi bu tabii Türkiye'nin aslında referans kaynaklarının da değişmeye başladığını, evet, gösteriyor. Belki konuya oradan girmek gerekiyor. Evet. Yani bizim gündelik hayatımızı, aile hayatımızı, iş hayatımızı, işte bireysel ve toplumsal ölçekteki bu hayatımızı belirleyen nedir? Belirlemesi gereken nedir? Boyutunu tekrardan ele almak gerekiyor. Maalesef bu hususta insanımızın beslenme alanları çok daraltılmış durumda. Adeta iktisadi hayat ya da iş dünyası her şeyiyle mükemmel, kendi kendini tamamlayan, bir eksiği gidiği olmayan bir alan olarak tanımlanıyor. Halbuki hiç de öyle değil. Tam tersine iş dünyası bizatihi insanı kendi özünden daha fazla koparan, örneğin işletme hedefleriyle ya da biraz önce mevzu etmiş olduğumuz yöneticinin kendi tercihleriyle çok daha kolay buluşturan bir dünya. Oradaki rekabetin vahşiliği diyelim, rekabetin yıkıcılığı ve kırıcılığı insanın kendisini sorgulama boyutunu göz ardı ettiriyor.
Evet.
Bu nedenle aslında Türkiye'li ya da Türkiye iş dünyasının ben nereye gidiyorumu salt sadece karlılık bağlamında değil, başka boyutlarda da sürekli gündeme taşıması gerekiyor. Fakat bunun nasıl olacağı noktası belki bu işletmeleri aşan bir husus, şahısları aşan bir husus. Bu noktada kamu kesimi, özellikle devlet dolayısıyla kendi sorumluluğunu yeniden tanımlamak zorunda diye düşünüyorum. Bir zamanlar işte 1960'lı 70'li yıllarda var olan sanayileşme politikaları bağlamında yatırım yapma mecburiyetini hisseden devletin 80'li yıllarda bu alandan vazgeçmesi, iktisadi hayatın geri kalan alanlarından da vazgeçmesi anlamında olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Evet, ahlaki boyutu, etik boyutu o anlamda otorite, kamu otoritesi bir şekilde kendi gündem maddesi haline getirmek zorunda. Zira Türkiye iş dünyası, işletmecisi ya da çalışanı bu problemi kendi kendine şu an çözebilecek durumda değil. Zira kendi kendine çözebileceği beslenme alanlarını kaybetti. Önceden bunlar aile ortamında, mahalle ortamında, akrabalık muhitinde, adaşlık ortamında bir şekilde belli bir standartta tutulabilir alanlardı. Ama maalesef bugün onlar yok. Bu konu siyasi otoritenin mutlaka ve mutlaka gündemine alması gereken, yönlendirmesi gereken bir alandır diye düşünüyorum.
Evet, biraz da bu sorunlar aslında kamunun özen göstermesiyle ya da gerekli tedbirleri almasıyla çözülebilecek sorunlar gibi geliyor. Yani üretimden amaç sadece karlılık değil de bir ihtiyacı görme, yine rakipleriyle de uygun koşullarda sanki rekabet etme gibi, yani haksız rekabete girmeme, yine aldatıcı reklamla tüketiciyi yönlendirmeme. Hı hı. Fakat da oradan mal neyse malın özelliklerini sunarak yine rakipleriyle de haksız bir takım tavırlar içerisinde girmeksizin rekabette bulunmak. Çünkü ticaretin gereği yine rekabet, ama bu rekabet haksızlıkla değil de doğru ölçülerde ya, olması gerekiyor.
Şimdi işin hakikati, her şey alenen gün yüzünde yürüyor olsa,
evet,
belki o piyasanın kendi iç denetimi ile bu belli bir noktada belli bir standartta mesela oluşturulabilir. Ama Türkiye'de özellikle, gelişmekte olan ülkelerde özellikle, çok çeşitli sebeplerle bu kadar aleniyet, bu kadar şeffaflık mümkün değil. Yani kendi altyapıdan kaynaklanan problemlerle mümkün değil. İkincisi de hedefleri elde etmede tanınan tolerans paylarının büyüklüğü itibariyle mümkün değil. Batı dünyası bunu aşmış büyük ölçüde. Rekabetçi ortamı o kadar aleni bir şeffaflıkta temin etmiş ki insanlar birbirlerini kontrol ederken belli bir ahlaki zemin, bir etik zemin oluşuyor. Ama Türkiye gibi ülkelerde bu kadar açık şeffaf ortam oluşturulamadığına göre kapalı kalan o karanlık noktalarda var olan yönlendirmeyi yapacak o otoritenin varlığı kaçınılmaz halde. Ya bunu devlet doğrudan doğruya, merkezi otorite doğrudan doğruya kendisi kurgulayacak, ya da bireylerin bu eksikliği giderebilmeleri için onların ellerine gerekli enstrümanları verecek. Yani bu ikisi olmaksızın Türkiye'nin konunun en başında açmış olduğumuz o yolsuzluklar algısını ve dolayısıyla da arka planda ki bu problemin ortaya çıkartmış olduğu somut problem alanlarını çözmesi mümkün değil. Ne emek o anda daha kaliteli, ne iş veren o anlamda daha ahlaki, ya da ne de işte sermaye o anlamda Türkiye'ye gelme istidadı daha fazla gibi hususlarda başarı göstermesi mümkün gözükmüyor bence.
Evet hocam. Aslında burada dediklerinize tamamen katılıyorum. Yani bir hukuki çerçeve önemli herhalde. Yani devletin otorite olarak bu sınırları belirlemesi ve tabii bu tür iş ahlaksızlıklarının ortaya çıkması için tedbirleri alması gerekiyor. Bir de tabii bireylerin, fertlerin de duyarlı olması gerekiyor. Yani üretici, tüketici, satıcı, artı bu olayı gören herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Burada benim aklıma iki örnek geldi. Farklı ülkelerde çekilmiş. Gerçi konu farklı ama biz bunu kendimize de uyarlayabiliriz. Bizde de belki benzer sonuçlar da olabilir. Çünkü çoğu zaman karşılaşıyoruz. İki video seyretmiştim YouTube'da. Birincisi, birçok kimse de belki dinleyicilerimizden de seyretmiş olan olabilir. Avrupa ülkelerinden birinde çekiliyor. Ya yani soğukta küçük bir çocuk durakta duruyor ve ağlıyor. İnsanlar hemen süre geçmeden geliyorlar. Yani çocuğun ne olduğunu, ailesinin nerede olduğunu söylüyorlar. Üzerinden montlarını çıkartıp veriyorlar. Değişik yerlerde yapılıyor bu. Herkes çocuğa yardımcı olmaya çalışıyor. Üşüdüğünü görenler hı-hı, üzerindeki montunu çıkartıp veriyor. Dikkat ediyor. Bir başka örnek, bu olayla bağlantılı değil. Amerika'da çekiliyor. Kış gününde soğukta eksi derecede, derecenin şu an kaç olduğunu hatırlamıyorum ama eksi bir derecede soğukta yine bir genç çocuk. Üzerinde hiç montu falan yok, adeta yarı çıplak beklemeye başlıyor. Gelip geçenler duyarsız. Sadece dönüp bakıyorlar. Şöyle bir bakar gibi yapıyorlar gözleriyle ve gidiyorlar. Hatta belki bazen böyle durup kendi arasında konuşanlar oluyor ama çocuğa sadece bakmakla yetiniyorlar. Ya orada yanlış hatırlamıyorsam bir saate yakın bir vakit geçiyor. Çünkü sürekli çekim yapıyor kamera. Kimse dönüp bu çocukla ilgilenmiyor. Hı-hı. Yalnız karşısında oturan bir evsiz var. Hı-hı. O kadar süre geçtikten sonra o evsiz olan kişi dayanamıyor. Geliyor bu çocuğa işte ailesinin olup olmadığını, neden bu halde olduğunu soruyor. Ve üzerindeki montunu çıkartıp veriyor. İki ayrı durum.
Yani kötü değil mi?
Tabii.
Yani bir yerde sadece ve sadece aynı durumda olanların birbirini anladığı bir düzeye kadar inilmiş.
İnilmiş, evet.
Benim de aklıma iki örnek geldi. Ben de paylaşayım. Yani aslında Türkiye'nin hangi artık zeminlerde yaşadığına dair bir örnek bu. İki reklam yayınlanmıştı yine televizyonda. Bu iki reklamın da orijini yine yabancı. Ama Türkiye'de yayınlandı ve evet, Türkiye'de bu seyredilmeye devam da etti bir ölçüde, bir miktar. Bir tanesi hatırladığım kadarıyla bu Kore'de yapılan dünya futbol şampiyonasında bir reklamdı. Hı. Hatırlarsanız orada Brezilya ile Kore'nin maç yapışı vardı bir sahne olarak.
Evet.
Futbolu takip edenler hatırlayacaklardır bu sahneyi. Brezilya ile Kore maç yapıyorlar o reklamda. Brezilya frikik çekecek. Kore saf tutuyor. Frikik'in karşısında bir saf oluşturuyor. Brezilya adına da topu kullanacak olan Ronaldo'ydu yanlış hatırlamıyorsun. Ronaldinho muydu?
Ronaldo'ydu.
Yani Ronaldo'ydu galiba sanırım. Evet, Ronaldo'ydu. Ronaldo bir bakıyor sağdan topu böyle aşırtmasına imkan yok. Sola bakıyor aşırtmasına imkan yok. Ne yapsam ne etsem diye düşünürken aklına birden bir çare geliyor. Kore ekibine karşı böyle göğsüne kadar eğilerek bir selam veriyor. Doğu selamı veriyor. Evet. Onlar da selama karşılık verip onlar da eğiliyorlar. Tam o eğilme esnasında Ronaldo topu atıyor, vuruyor ve gol oluyor.
Evet.
Yani futbol kuralının dışında farklı bir çözüm bulabilme becerisi gösteriyor batılı insan.
Evet.
Bir başka bir reklam daha vardı. O da yine bir otomobil firma reklamıydı. Yine isim vermeyeyim. Ama bir batı markasının reklamıydı. Bir evin içinde bir sahne, bir hanımefendi dışarıya bakıyor, pencerede pencere tadilatı, tamiratıyla uğraşan birisi var. Bir anda merdivenden ayağa kayıyor, düşer gibi oluyor. Kadın telaşla dışarı fırlıyor, dışarısını gösteriyor. Adam pencerenin pervazına tutulmuş, bağırıyor. O anda da kadın herkesin zannettiğinin aksine merdiveni dayayıp adamı kurtarmak yerine adamın altında kalan arabasını kurtarmaya koşuyor. Yani bunlar aslında elbet bizim kültürümüzün henüz en dibine kadar, böyle bütün detayına kadar etki oluşturmuş hususlar değil, ama yine de hangi zeminde iş yaptığımıza dair bir göstergedir denilebilir.
Evet, aslında şu geldiğimiz durum, baştan beri konuştuğumuz durum da bunların bizim üzerimizde etkili olduğunu da sanki gösteriyor gibi. Dilerseniz burada programımıza son verebiliriz. Ama ben programımıza son vermeden önce Erkam Radyo dinleyicilerine mail adresimizi bildirmek istiyorum, duyurmak istiyorum. Şayet soruları olan ya da merak ettiği herhangi bir konu olan olursa mail atarsa biz de diğer programlarda elimizden geldiğince bu sorulara cevap vermeye çalışırız. Mail adresimiz şu şekilde: ekonomidenhayata@erkamradyo.com. Ben bir daha tekrar edeyim olmasa. ekonomidenhayata@erkamradyo.com. Hayırlı akşamlar Sayın Erkam Radyo.
Hayırlı akşamlar efendim. Tekrar görüşmek üzere.